Σερνική είμαι. Biraz fazla açtılar. Orayı da açalım istersen. Açtı olabilirsiniz. Şarkı bayağı sıcak. Şimdi bu şey, varlık tanıtlama şey yazmıştık, onları alalım. Kavram nedir vesaire. Yani bütün bunlar, şimdi bunlar aslında şey görüyoruz, bir o Aristoteles'in dediği şey ortaya çıkıyor. Yani bir şeyin nedenini sorduğumuz zaman o şeyi ve o nedeni bildiğimiz zaman o şeyi biliyoruz. Yani nedenini, bir şey bilmek nedenini bilmek demek. Ama bu bir sonsuza gerileme yaratıyor. Yani ve bu nerede duracak? Yani kavram nedir dediğimiz zaman, bakın bu gerçekten şey, yani kilit noktalarından biri. Kavram şudur ya da budur dediğim zaman hemen şu ya da bu nedir sorusu gelecek. Gelmeyecek mi? Yani kavram us'tur desem, us nedir sorusu gelecek. Varsa kabul ettik kavramın us olduğunu, us nedir? Us kavramdır dersem kısır denge olacak. Us başka bir şeydir dersem o da bu sefer, yani böyle bir şey var. Sonsuza gerileme var burada ve bu Aristoteles bunu nasıl yanıtlıyor? Ne diyeceğiz ona? Yani böyle bir şey yani bu böyle gider. Klimayı kapatamıyoruz. Yani o şey merkezi kontrol ancak onu kapatmanın tek yolu var şey. Gidip haber vermek. Buradaki şey Ercan Bey falan. Kazak var senin tek mi? Yoksa hasta olursunuz. Aşağı gidip söyleyin. Çünkü yani tek şey o. Gerçekten bu 10 dakika sonra burada don buz gibi olabilir. Ben göremedim Ercan'ı. Ercan buralarda mı? Bu klimayı durdurmak için şey var mı? Ben telefon edeyim. Telefonla şey yapabilirim. Şimdi bu soruyu yanıtlamaya çalışalım. Yani mutlaka yanıtı buradan çıkacak. Yani sonsuza gerileme nasıl çıkıyor onu gördük ve bundan kurtulmanın şeyi ne? Olanağı var mı? Yani bu çünkü bir yerde durmazsak bu saçma. Sonsuza kadar gidip kötü sonsuz bu. Yani duramadan gerileyeceğiz. Nasıl durduracağız? Yanıt?
Kavramın kendisi içinde...
Ercan? Ercan bu şey ben ağ solundan arıyorum. Burada biraz klima fazla soğutuyor. Bunu ayarlayabilir miyiz? Evet. Yani çok serinledi. O yüzden kapıları açmak zorunda kaldık. Halledersin. Tamam. Ol sağ ol. Tamam. Ol teşekkürler. Vaz edecek zaten. Yani hemen şey yapmaz. Etkisi olmaz ama. Şimdi bu sonsuz bilmek nedenin bilgisini gerektirir. Bu nedeninin evet. Bu bir yerde bir tanıtlama tanımı olabiliyor mu? Oluyor. Tanıtlama olmadan bilgi olmaz. Buna görüş diyor ya da doksa. Yani bu elatiklerin şeyiydi, bakış açıları ve doğru görünüyor. onun x değeri sonu fark etmez. Bu 90. Evet, bu şimdi tanımlama bu mudur? Yani bir şeyin nedenini bilmek, onu çıkarsamak. Ve bu tanımlamaya yaklaşıyoruz aslında. Yani bu tam tanımlamanın ne olduğunu gösteren bir şey değil. Bir şeyin nedenini bilmek onun yetmiyor aslında gördüğünüz gibi. Çünkü nedenin de nedenini bilmek gerekiyor. Yani bir şeyin nedenini bilmek onu bilmek demek değil. Dolayısıyla bu tanımlama için yeterli bir tanım olmayacak ve onu biraz zaman içinde netleştireceğiz. Yani aslında diyalektik giriyor burada işin içine. Şimdi şey düşünelim, bu haber olmayanlar var galiba dışarıda. Şimdi şöyle, Aristoteles'in şeyini, yöntemini ya da söylediği şeyi izliyoruz. Bir şey bilmek, onun nedenini bilmek demektir. Ve bu neden, sonsuz gerileme başladı nedensellik açısından. Bunu durdurmanın yolu yok. Yani çünkü her şeyin nedeni var. Her şeyin nedeni olduğuna göre, o yüzden bu ön Sokratikler bir arke ortaya atıyorlar. Şimdi anlıyoruz değil mi? Arkenin nedeni yok. Çünkü arkenin nedeni kendisi. Yani arke ile başladıkları zaman her şeyin yani sonunda her şeyin arkeden geldiğini ileri sürdükleri zaman hem tanıtlama yapmış oluyorlar hem de o tanıtlamayı kendilerine göre doğru olarak da yapmış oluyorlar. Çünkü işte varlık vardır diyor ve varlık yaratılmaz var olduğuna göre. Niye bir nedeni olsun varlığın? Mantıklı değil mi? Yani Aristoteles tabii ki bu arkeleri kabul etmiyor. Yani su, hava, ateş vesaire bunlar şey değil. Gerçek değiller. Ve o zaman o soruya yeni bir yanıt vermesi gerekiyor Aristoteles'in. Aristoteles'in yanıtı o gerileme zincirinin aksiyonlarla durduruldu. Yani aksiyoma geldiğiniz zaman aksiyonun nedeni gerekiyor. Ya da tanıtlaması gerekmiyor.
Her şeyin direktörü gerekiyor
değil mi? Evet. Çünkü kendiliğinden çıkıyor. Çünkü tanıtlamaya izin vermiyor. Evet. Buna belit de diyebiliriz. İstediğiniz gibi. Ya da aksiyon. Türkçe'de içle mi yazıyorlar yoksa şey mi? KS de olabilir. On değil. Aksiyon. Sonlanır. Yani bu çünkü aksiyonun şeyi yok. Tanıtlaması yok.
Önermeler.
Evet, aksiyonlar önermeler. Çünkü yani şimdi noktanın şey olduğu, parçası olmayan olduğu bir aksiyon. Tanım aslında yani öpücüsün görüntüsünü baş tarafta kullanmış. Bunun matematiksel yöntemde bu şey. Ama Aristoteles bunu genel olarak bilgi için ileri sürüyor. Yani felsefe ya da matematik için diye ileri sürdüğünü ben hatırlamıyorum. Öyle diyorlar. Evet. Yani şimdi o zaman burada aksiyonlar mesela fizikte kullanılan aksiyonlar ya da kimyada ya da yani genel olarak bilim dediğimiz her disiplinde bir şey olması gerekiyor. O tanımlamaların dayanağı olan aksiyomatik bir alanın olması gerekiyor ki bütün o içerik onun üzerine kursun. Yani matematikte biliyoruz, geometride biliyoruz. Fizikte aksiyon. Bunlar fizikte önermeler şeklinde olabilir ya da olmayabilir. Mesela Newton'un prensibi aslında aksiyonlar var ve bunlar bayağı uzun önermeler. Şey değil, öyle tek kavram falan değil. Yani onları dayanak olarak alıyoruz. Spinoza'nın etikasında var aksiyon temeli.
Arkeden farkı
tanımlıyor. Aksiyonların arkeden farkı aksiyonlar şey basın, evet kişiler daha sıcak. Yani donan varsa nasıl? Arke ve aksiyon. Arke bir ilke. Aksiyon bir ilkeden daha fazlası. Yani eğer bir önermeye ilke dersek, yani farkı ortada. Birisi işte su, öteki parçası olmayan biri. Yani birisi bir şey, önerme biçimine taşıyor, öteki bir ilke biçimine taşıyor. Doğrudan doğruya ve bunları yani bu şekilde bunlar aynı değiller. Ve önemli olan o kanıtlamayı desteklemeleri ve neden zincirini, yani sonsuza doğru gerileyen nedensellik şeyini durdurmaları. Bu evet, arke şimdi ama ikisi de doğru değil. Ya da yeterli değil. Yani yeterli değil demek daha doğru. Çünkü aksiyonlar kendileri gerçekten o sorgulamayı kesme noktasında haklılar mı? Yani onu düşüneceğiz. Aksiyonlar şey mi? Yani aksiyonlar gerçekten bize ya koşut çizgiler gelişme kesişmez deniyor mesela. Bu bir aksiyon. Acı aksiyon örneği seniz kadar bulabiliriz. Yani özellikle geometriden bu Ökizeş'in yaptığı şey şeyleri toplamak. Yani Yunan geometricilerinin çalışmalarını toplamak ve onları bir araya getirmek. Yani Ökizeş'in kendisi geometrinin bulucusu değil. Burada konular bölümüne gidersek şurada matematiğe gireceğiz. Tanımlar ve de. Şimdi şuna baktığımız zaman burada Ökides'in Öğeler kitabının 13 tanesinin şeyleri mesela nokta parçası olmayandır. Bu birinci tanım. Aksiyon dediğim şey bunlar. Yani tanım şimdi niye aksiyon diyoruz? Tanım ve aksiyon aynı şey değil. Ama burada Ökides'in kendisi o altyapıyı, yani kavramsal öncülleri tanımlar, postulatlar ve ortak kavramlar olarak üçe ayırmış. Yani onlar hepsi genel olarak aksiyon olarak biliniyor. Bu şey değil, çok aykırı bir durum değil. İkinci tanımı çizgi genişliksiz uzunluktur. Görüyorsunuz. Şimdi bunlar uzun uzadıya tartışılmış şeyde. Yani bunları bu okursanız burada gerçekten okumaya değer şeyler var. İşte bu niye postulat değil de teoremdir ya da teorem midir, postulat mıdır falan. Bunlar matematiğin altında. Evet. Konular, yani konular o ideal nevi sayfasında konulara girdiğiniz zaman o sol tarafta bunları görürsünüz. Yani belki şeyle gidemezsiniz tek tek. Yani şurada işte görünüyor. Burada Newton epeyce okunabilecek şey var. Eğer doğa bilimlerine merakınız varsa ve bu bunların tanıtlanması gerekmiyor. Orası soğuk değil mi yukarısı? Buraya evet, yani burası daha iyi. Şimdi bu bizi bir şeye getirdi değil mi? Yani karar noktasına getirdi ve aksiyonlar ne? Efendim?
Yani,
Hangi bilgi?
Yani mesela matematik, sporlar, matematikten örnekler veriyoruz. Bu bilgiler pozitif bilimleri bildiriyor.
Matematik pozitif bilim mi diyeceğiz matematiğe? Pozitif bilim nedir? Negatif bilim nedir? Yani pozitif bilim derken o çok şey değil. Şimdi onlar hep tartışmalı konular ve pozitif bilim dendiği zaman burada mesela Atatürk'ün sözü müsbet bilimler değil mi? Burada o ha? Yani bilim pozitif bilim. Pozitif bilim bilimdir. Yani bilim başına pozitif, negatif gibi şeyler takmak gerekmiyor. Ama bir ayrım var. Çünkü pozitif bilim kendini şeye karşı koyabiliyor. Boş inanca karşı koyabiliyor. Çünkü Atatürk'ün o sözü şeye karşı söyleniyor. Tarikat bilincine karşı söyleniyor. Cumhuriyet'in başlarında ya da Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında. Değil mi? Yani orada çünkü o da ilim iddiasıyla gerçeklik olarak kendini ortaya sürüyor şeyde. Boş inançlar ve o ülkenin ya da halkın bilincini ya da hiç olmazsa o kültürlü insanların bilincini o boş inanç alanından çekmek gerekiyor ve hala çekebilmiş değiliz. O yüzden orada pozitif bilim vurgusu, pozitif vurgusu gerekiyor. Bir de şey var, pozitivizm diye bir felsefi durum var. Viyana çevresi falan, yani 20. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan şey. Onlar da bilim pozitivizmlerini şeye karşı sürdüler. Yani belli kriterlere uymayan alan, yani bir kriterler getirdiler. O kritere uymayan bilimleri pozitif, onları bilim olarak saymadılar ve şey yaptılar.
Yani doğruluk kanıtlanabilendir.
Ama kanıtlamanın yöntemi neydi? Yani o pozitivizmin yöntemi şey en sonunda duysal algıya dayalı bir kanıtlama istiyor ve
aksiyonlar
yapıyor. Aksiyonlar duysal değiller. Yani aksiyonların duysal olmamaları onları özel bir duruma getiriyor. Yani onlar her neyse bu konu biraz daha şey yani şu an hepimiz biraz şey erken belli bir anlamda. O yüzden de yani çünkü pozitivizm ya en azından olgu olarak bilelim bilginin deneyinden türeyebileceğini ancak deneyinden türeyebileceğini ileri sürüyor ve onlara bilim diyor. Ayrıca matematik deneyinden türemiyor olsa bile onu şey olarak bilim olarak kabul ediyorlar. Yani devrimi izliyorlar. Devrim öyle dediği için onlar da o şey tabloya genel şeylerini uyduruyorlar, ayarlıyorlar. Her şey pozitivizm, pozitif sözleri, negatif. Bunlar belli bağlamlarına göre düşünüldüğü zaman anlaşılacak olan şeyler. Yani göreli terimler bir bakıma. Yoksa bilim bilimdir. Yani bilim ya bilimdir ya değildir. Pozitif. Yani bu insan bilimi olabilir, doğa bilimi olabilir. Zooloji olabilir ya da matematik olabilir vesaire. Yani bunlar şimdi felsefe konusunda yani felsefe şudur dersek ya eksik olur çünkü çok fazla anlayış var felsefe konusunda. Burada felsefe ve bilimler arasındaki ilişki. O zaman şeye bakalım yani bir felsefe tarihindeki duruma bakalım nasıl anlaşılıyor. Ona göre kendi incelememizi açtığımızı söyleyelim. Yani biz şimdi hazır yanıt istemiyoruz, düşünmek istiyoruz. Felsefe ve bilimler arasındaki ilişki şu. Örneğin bu Hegel'de çok belirgin ve vurgulu. Tinin görüngü bilimini ön sözüne bakarsanız onu göreceksiniz o net olarak. Yani Hegel matematiği yeterli görmüyor. Şu yöntemi yeterli görmüyor. Çünkü diyor bunlar tanıtlanmamış olan şeyler ve matematik tanıtlamaya aksiyomatik olduğu için yöntemi yeterince şey değil, sağlam değil. Çünkü bunların tanıtlanmasının gerekmediğini söylemek biraz zor. Yani şu aslında biz şu anda açıkça anlayabiliriz burada neyin gerekli olduğunu. Yani bir aksiyonda, herhangi bir aksiyonda, birinci aksiyon alsak ya da şuradaki, yani mesela şu 22.ye bakın, dörtgen şekillerden bir kare hem eşkenarlı hem de dik açılı olandır. Şimdi bunun doğru olması, geçerli olması demek o oradaki eşkenarlı ve kare ve açı gibi şeylerin yukarıda tanım verilmiş olmasını gerektiriyor. Eğer ama onlar da aksiyon olarak verildiği için böylesi bir tanıtlama yok. Yani aksiyonu tanıtarsak aksiyon olmaktan çıkar. Aksiyon tanıtlanmayandır. Bunlar tanıtlanmıyorlar. Yani biz şu 22, 23 bilmem ne bunları okuduğumuz zaman tamam demeliyiz. Tanıtlama istemedim. Genel ki böyle. İstiyor muyuz? Bunun için tanıtlama sanmıyorum isteyelim. Yani karenin ne olduğunu, açının ne olduğunu falan hemen hemen herkes biliyor. Ve kusurulacak bir şey de değil. Şimdi bu işte geometrinin şeyi, geometrinin zayıflığı. Yani kavramsal yapısını tasarımlara dayandırıyor. Kuşku duyulamayacak kadar açık olmaya dayandırıyor. Tanıtlamaya dayandırmıyor kısacası. Yani açı tanıtlanabilir mi? Nokta tanıtlanabilir mi? Ya da çizgi tanıtlanabilir mi? Tanıtlanması gerekir. Çünkü eğer yani ilkeniz doğruysa tanıtlama bilgi üreten tek yöntemdir. O zaman aksiyonlar bilgi değildir. Çünkü tanıtlanmıyorlar. Ve tanıtlanamayacaklarını söylemek doğru değil. Ha? Şimdi eğer matematik aksiyonlar yani bilgi olup olmadıkları belirsiz olan şeyler üzerine kurulursa o zaman matematikte bir sarsıntı bundan şey yapacak. Yani onun sonuçlarına katlanmak zorunda ve yani matematiğin bütününün yanlış olduğunu söylemek çok büyük bir şey. Ama bunu söyleyenler olabiliyorlar ya da bu temelleri araştırmaya kalkanlar olabiliyor. Mesela ben sözüne yani 19. yüzyılın başları özellikle bunlarla ilgilenmişler. Frege, Russell, çok fazla şey matematikçi. Bilginin kaç türü olabilir? Ona yani, bakmamız gerek.
Bir anlamda bu bilgi olmayabilir ama bilimsel anlamda bilgi.
O zaman bilimsel bilgi ve felsefi bilgi ayrılacak. Ne de ayrılacak?
Yani bizim o zaman söylediğine göre bilimsel daha doğrusu bilimsel bilgi ve bilgi yok yani. Öyle bilgi yok. Yani bilimde bilgi yok.
Eğer aksiyonlara dayanıyorsa
aksiyonlara
ne diyeceğiz? Yani aksiyonlara dayanıyorsa aksiyonlar kuşkuluysa o zaman bütün bilimsel yapının kendisi şey.
Yani bilim
kuşkulu olmuyor.
O zaman bilimin bilgisi yok yani.
Evet.
Yani aksiyonlara dayanmıyor.
Aksiyomatik bilgi diyebiliriz.
Yani felsefi bilgi değil.
Ama şu var. Yani burada bir problem yaşamıyoruz. Çünkü aksiyonlar kuşkulu ve sallantılı şeyler değiller.
Sadece tanıtlanmıyor.
Kuşkulu olanları da var.
Yani o zaman aksiyon olmaz. Aksiyon kendinden.
Maksel denklemleri bir aksiyon ve kuşkulu.
Şöyle ayıracağız. Yani maksel denklemleri belli bir matematiksel kıslamlama sürecinden sonra çıkarsana. Orada o çıkarsamanın öncülleri doğruysa, aksiyonları doğruysa şeydi, sonuç da doğru olacak. Yani o formülasyon, teorem doğru olacak. Evet.
Ya da önerme daha iyisi gelene kadar geçerlidir.
Evet.
Ya da daha doğrusu gelene kadar daha kabul görene kadar geçerlidir. Ama o ana kadar onun vardı geçerlidir.
Tamam.
Hiçbir söylediğinde mutlaka sayamayacağımıza göre ama sonuçta bunlar bilgi de üretiyorlar. Yani sonuçta ilk hayatlarımızda bunları kullanıyoruz. O zaman şöyle alınmak gerekiyor demek ki.
Evet.
Yani bunlar birinde bilgi olabilir ama felsefi anlamda bilgi ifade etmiyor olabilir. Bu tabi birbirinde
evet. Yani arada bir fark var. Şimdi karıştık mı? Aradaki şey. Yani bilginin yani doğası.
Çünkü Meryem bunu söylerken yani bilgisayar bilgiyi kanıtlanamaz. Bilgisayar bilgiyi gözler. Bilgisayar
göz ardı onu şöyle açıkladık. Aksiyonlar göz ardı edilecek şeyler değiller. Aksiyonlar yanlış değiller. Ya da felsefe aksiyonları çürütüyor değil. Yani Ökides'in Pisagoras'ın yaptığı şey neydi? Tanıtlamaydı. Tanıtlamadan önce o bağıntı biliniyor muydu? Bilmiyordu. Kullanılıyor muydu? Kullanılıyordu. Yani prensiplerin yapımında, tapınakların yapımında vesaire ve bugün görevlilik kuramının kendisinde o bağıntı kullanılıyor. Her şeyde kullanılıyor hemen hemen. Ama Pisagoras'ın yaptığı şey o teoremi böyle el yordamıyla doğrulamak yerine aksiyomatik yöntemle, yani düşünce yöntemiyle doğruladı ve tanıtladı. Yani Pisagoras'ın yaptığı şey dik üçgenin kenarları arasındaki bağıntıyı aksiyonlara dayandı, aksiyonlardan türetti. Yani şu aksiyon yapısını o tanıtlama burada var. Biraz bu konu gerçekten evet. Evet. Tabii tabii. Evet.
Çünkü aksiyonların hepsini de matematiğin kendi mantığı içinde tanımlayabiliriz.
Doğru.
Yani bilgi eğer tanımlama gerekiyorsa bunların da hepsi tanımlanabilir. Ama matematik içinde, yani bunun matematiğin bazı olan birçok kavramı kullanarak bunları tanımlayabiliriz. Eğer tanımlayabilirsek de bunlar bilgi midir? Evet, matematiksel bilgilerdir.
Evet. Yani şu teorem bu. Bunu tanıtlıyor. Bu söylediğini burada açıklayabilirsen. Şimdi bizim istediğimiz şey şu teoremin dik açı üçgeni dik açının karşısındaki kenar üzerindeki kare. Evet. Yani Pisagor teoreminin bildiğimiz bildirimi bu. Değil mi? Bu biliniyor. Bunu sınavlarda biliyor. Epey eskiye gidiyor bunun bilgisi. Ama eksik olan şey tanıtlama. Ve tanıtlama Pisagoras tarafından sağlanıyor. O yapıyor ve tanıtımı yapıldıktan sonra şenlikler falan yapıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yaptığı tanıtımı bu kareleri üçgenlere bölmek, onları eşitlemek, toplayıp çıkarmak. Yani aslında çok açık ve çok sağlam. Çürütülmesi olanaksız. Ve aynı zamanda da burada aşağıda tanıtlama şeyinde, sürecinde gördüğümüz önermeler, bunlar bütün bu, sadece bu teorem için değil, bütün geometrik teoremler için şu anlamı taşıyorlar. Hepsi aksiyon. Aksiyonlardan oluşuyor. Yani aksiyonları legolar gibi alıp bir teorem ya da birçok teorem yapabiliyorsun. Geometrinin sağlamlığı, matematiksel bilimin sağlamlığı ve ayrıca da bu kadar erken bir dönemde neredeyse tamamlanmış bir sentetik geometri ürettiler bunlar. O şeyden geliyor, yönteminin kolaylığından, sağlamlığından ve açık bundan geliyor bir yerde. Yani şimdi burada bilim, ama bu bilgi aksiyomatik bilgi, yine de aksiyomatik bilgi ve yine de yani noktayı parçası olmayan diye tanımlamak bilgi için yeterli değil.
Şimdi o zaman her şey fiziksel bilgi, kimyasal bilgi diye de söyleyebiliriz. Çünkü her türlü bilimde aksiyonlar var.
Var.
Evet. O zaman şimdi biz bilgiyi, yani bilgi dediğimiz zaman kullandığımız, burada şu anda kullandığımız yalnızca felsefi bilgi olarak mı tartışıyoruz? Çünkü
hayır, genel olarak bilgi. Yani şimdi insanlar olarak biz felsefi bilgi ya da bilimsel bilgi diye bir ayrım yapmak istemiyoruz ve genel olarak bilginin ne olduğunu, yani biz bilmek istiyoruz. Fiziği de, doğayı da bilmek istiyoruz. Geometriyi de, başka şeyleri de. Yani bilginin türleri dışsal bir ayrım ve
o tanım, bilgiyi tanımladığınızda o bütün bilgileri kapsayan,
evet.
Yani genel bir bilgi tanımıydı. Tanımlayabildiğiniz
doğru. Evet.
Yani o zaman her aksiyonda matematik içinde tanımlanabilir. Şu anda yapamayız, 20 sene sonra yapabiliriz. Veya kimya var, veya da fizik.
Güzel. Bu. Yani bu aksiyonların tanıtlanmaları gerekir ki artık o şeyden kurtulsunlar. Biraz hantal yapıları var. Yani noktayı parçası olmayan diye tanımlamak hoş değil, estetik değil. Çünkü parça ve bütün varsayılıyor orada. Yani parçanın kendisi ayrı bir kavram. Aksiyon çok açık. Ama tanım o. Tanım tanıklama değil. Yani noktanın tanıklanması ne demek?
Herkesin anlayabileceği bir şekilde ifade et.
Evet. Ya bu aksiyomatik Jensen'in şeyi bu. Vallahi. Az önce yok. Ben 5 aydan belki daha erken. Daha ne var herkesin anlayabileceği gibi?
Uzursunuz ama yani bu şekilde.
Herkes ona... uz taşıyorsa, herkes aynı logosu taşıyorsa ki biraz önce onu kabul ettik. Yani onu kabul etmeyenler de var. O zaman yani anlaşılabilecek bir şey herkes tarafından anlaşılır. Şimdi ben şey desem. Yani uzayı düşünün ve uzayın bir yerinde bir çizgi düşünün. Tamam. Bu hala tasarımsal. Bu çizginin şuradaki şeye göre yani kalınlığını kaldırın. Çizgiyi nasıl tanımlıyordu? Bakın. Bunu tasarlayabilir miyiz? Tasarlayamayız. Yani resimsel olarak düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Bizim çizdiğimiz her çizginin genişliği var. Uzunluk olması doğru ama bizim görgül çizgilerimizin, tahtaya çizdiğimiz ya da şurada gördüğümüz çizgilerin hepsinin şeyi var. Şimdi herkes için anlaşılabilirlikten söz ediyoruz. Yani burada herkes için anlaşılabilir olan şey şu. Herkes bu önermeyi anlıyor ya da bu tanımı anlıyor ve bunu resimselleştirmeye çalışmıyor. Yani çizmeye çalışmıyor. Çünkü bu çizilemez. Bu görülemez, duyumsanamaz ve dokunulamaz ve herhangi bir şekilde ancak düşünülebilir. Düşünülemeyeceğini söyleyemeyiz. Nokta parçası olmayandır dediği zaman ya da nokta boyutu olmayandır dediği zaman yine aynı şey geçerli. Orada da bir tasarımlama şansınız kalmıyor ve ancak o düşünülebilir.
Örnekler vererek
örnekler tasarımsal olacak. Yani noktayı mesela boyutu olmayan ben şimdi noktayı herkesin anlayabileceği bir şey olarak şunu söyleyebilirim. Nokta uzayın olumsuzlanmasıdır. Bunu herkes anlıyor. Anlamayan var mı? Nokta uzayın olumsuzlanmasıdır.
Ben
herkes söyleyeyim.
Nokta uzayın olumsuzlanmasıdır. Olumsuzlanmak ne demek?
O semantik bir sorun. Yani kolay. O olumsuzlanmak ortadan kaldırmak, yok etmek. Olumsuzlamak, negate. Değillemek. Evet.
Negate.
Negation.
Nokta.
Almanca'da değilleme. Nein'dan Verneinung. Verneinung. Değilleme. Yani olumsuz ama şimdi bu şey. Evet. Güzel bir soru. Olumsuzlama nedir? Yani, evet. Söyle.
Nokta uzayın
olumsuzlanmasıdır. Çünkü nokta uzayda olan bir şey. Her şeyden önce uzayı varsayıyor. Yani nokta atom gibi değil. Atom da uzayda gerçi ama nokta uzayın olumsuzlaması. Olumsuzlanması ya da. Atıyor. Dışına atıyor. Yani olumsuzlamak. Nokta açısından şöyle düşünebiliriz. Bu öyle bir şey ki boyutsuz ve boyutsuz olmasının anlamı her şeyi kendi dışına atıyor olması demek. Yani eğer kendi dışına atmıyorsa o zaman
karşıt
şey olacak.
Karşıt değil değil mi? Karşıt anlamında değil.
Karşıtlık var burada. Yani çünkü uzayın noktanın olumsuzladığı şey bütün uzay yerde. Yani her neyse bu herkesin anlayabileceği bir şey değilmiş. Ama burada herkesin anlayamaması şeyden kaynaklanıyor. Yani semantik sorunlar.
İspatladığınıza göre
söyle. tekrar. Saygı olan biliyor mu? Biz insan olarak düşünebiliyoruz. Çok iyi, güzel. Ne? Ayrıca da bu bilgi değil. Yani bilgi daha ayrı bir şey. Biz burada aslında bilgi ve düşünce arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Nasıl kurabiliriz? Yani bu yine şey, tam böyle kritik noktalardan birisi. Yani bilginin neyle üretildiği sorusu, değil mi? Çünkü sen bilginin düşünceyle ürettiğin, yani bilgiyi ve düşünceyi çakıştırmıyorsun.
Ayrı.
Peki bir olmadığını düşündüğümüz zaman, o zaman bilginin düşünceden ayrı bir şey olarak nasıl üretilmesi olanaklı? Yani bu bir enteresan bir nokta. Ve gerçekten şey, güzel ve önemli bir nokta. Onun için yani biraz daha açabilir misin? Aç, yani bu şey, düşünce ve bilgi üretme konusu ve bilginin düşünceden ayrı olarak nasıl düşünülebilecek ya da ne olabilecek? Söyleyemiyor musun?
Söyleyemiyor.
Kendimizi keşfetmeye yaramıyor mu diyorsun? Peki bak, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Senin bu söylediklerin içine bunu alabilecek misin? Kendi dediğimiz şey bir atom. Nokta ya da. Çünkü ego dediğimiz, ben dediğimiz, kendi dediğimiz şey, geri kalan her şeyi kendisinin dışına başkası olarak atan bir soyutlama noktası. Ben eşittir ben. Mesela felsefe tarihinde de sık sık ortaya çıkan bir şey. Ben her şeyi kendisinden soyutlayabilen bir tekillik noktası. O zaman soru şu mesela. Bu tekillik noktasında, bu kadar büyük bir soyutlamada, atom gibi, nokta gibi olan bir şeyde bilinecek ne var? Kendisinden başka. Ama benlik ve hiçlik aynı şey değil. Yani biz, sen ilk yarıya katılmadın. Katılsan çok iyi olurdu. Orada şey konuştuk. Bu atomcu, atomistlerin şey, yani Demokritos ve Eukiptos, bu atom teorisini ilk yaratanlar, onlar şeyi kabul ediyorlar. Hiçliğin varlığını kabul ediyorlar. Ki atomlar arasında boşluk olduğu zaman bir çokluk olanaklı oluyor ve hiçlik vardır diyorlar. Ama hiçlik şey, ego ile nasıl ilişkilendirilecek? Yani ego aslında evet. Biraz daha açıklarsan, yani ne zihni? Neyi özgürleştirmek?
Zihni.
Hı. Evet.
Bilgi düşünceyle değil, duyguyla.
Evet. Mistisizm bilgi üretiyor mu? Üretmiyor. Mistisizm bir duygusal yaşantı ve yani onu felsefeden ayırıyoruz, bilimden de ayırıyoruz. Yani gizemcilikte şey var, duygu var. Duygu sonsuzluğu var hatta. Çünkü duygu orada Tanrı'yla ya da birle birleşiyor. Evrenle birleşiyor falan. Yani bütün varoluş. Bu mistisizm ve bu bir duygu. Yani bunu yaşamadıklarını söyleyemeyiz insanlar. Herkes yaşıyor ama ondan emin olamayız. Ama bunu yaşayanlar var ve bunu Onlar da felsefeden ayırıyorlar, bilimden de ayırıyorlar. Özel bir deneyim, özel bir yaşantı diyorlar. Dolayısıyla şimdi ego dediğimiz zaman düşüneceğimiz şey bütün her şeyi kendisinden dışlam. Çünkü hiçbir şey ben değil. Aslında benim karşımda her şey bir başkasını benim dışladığım bir şey. Bu olumsuzlama. Şey gibi, noktanın bütün uzayı olumsuzlaması gibi ego da bütün başkalığı kendisinden olumsuzluyor ve burada dikkat edin, olumsuzlama bir ilişki. Yani olumsuzlama ilişkisizlik değil.
Yani de
tamam, onlar ama burada önemli olan ilişki olması ve yani ego ancak her şeyi kendisinden dışlayarak o ilişki yoluyla ego olabilir. Evet, ben işte ben demek ya da varlık işte varlık demek o elastiklerini görmediği şey oydu. Orada şey var, bir ilişki var ve şey dışlanıyor. Yani varlık olmayan şey dışlanıyor ve dışlanma bir ilişki. Yani şunu demek istiyoruz. Ego kendi dış dünyayı ya da başka her şeyi kendisinden dışladığı zaman o dışlamanın kendisi bir ilişki, bir bağ. Ve o bağ kurabilmek yani ondan sonra görüyoruz. Ego aynı zamanda aslında bütün o belirlenimleri kendi üstüne alabiliyor. Ego her şey olabiliyor. Benim olamayacağı bir şey var mı? Ya da benim yani bana ben dediğimiz şey arı düşünce olarak düşünürsek o benden geçmeyecek ya da bene yüklenemeyecek ne düşündüğüne hiçbir şey yok. Ben her şey olabilir. Yani her şeyi düşleyebilmesi, her şeyle ilişkide olabilmesi anlamına da geliyor ve bunlar mantık. Efendim? Tabii nokta bütün bir uzayı olumsuzlayan bir kavram olduğuna göre ve o olumsuzlama yani olumsuzlama şey değil. Olumsuzlama o uzayın olumsuzlanması aynı zamanda yani şimdi noktanın içine o uzayı doldurmayı şey yapamıyoruz, düşünmüyoruz. Yani ilişki dediğimiz şey kapsama. Burada kapsama şey değil. Yersel kapsama gibi bir şey. Yani bir ilişki eğer zorunluysa o artık o ikisi birbirinden ayrılmaz ve orada bir dışı birlik var ve garip şey bu değildi, konu bu değildi. Bunun yani şimdi evet egonun her şeyi dışlaması ve her şeyi alabilmesi gibi bir durum var. Nokta isimleri geçerli dedim. Nokta her şeyi dışlıyor. Ama yani evet o biraz tasarım yaparsak o olanaksız. Tasarımsal olarak yani noktayı küçük bir şey, uzayı büyük sonsuz bir şey olarak düşünürsek ama orada bir o dışlamanın
olan bir küçük değil, ben de bütün dışlamakilerin içine sokacağım anlamında değildi. Ama burada ben her şey olabilirdi, kafam yattı. Öbürüne
evet. Öbürü şöyle, yani uzayın noktanın bütün bir uzayı olumsuzlaması olayı bütün uzayı kendi dışına atması şey değil. Yani aynı paralel olması şart değil. Yani egonun başkasıyla benim ve başkasının ilişkisi nokta ve dışlanan uzay arasındaki ilişkiyle paralel tabii ki. Ama nokta her zaman o sonsuz uzayı kendinde taşıyor. Yani soyutlama bile olsa nokta demek her zaman uzayın sonsuz uzayın olumsuzlanması demek. Her durumda. Yani o egonun başkasını dışlaması gibi noktada uzayı kendi dışında taşır ve onlar ayrılmazlar. Şimdi tanıtlama, diyalektik, mantık, bilgi bunlar yani ne kadar yakın ve ilgili kavramlar bu görünmeye başlıyor. Yani mantık dediğimiz şey aslında insanlar mantığın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani biz bunu kullanırken bunu bilerek kullanmıyoruz. Ama düşündüğümüz her durumda mantığı kullanıyoruz ve bunu bilmek fena olmaz. Bu mantık kavramsal ilgisi olan bir şey, kavramlarla ilgili bir şey. Çünkü düşünce özünde kavramlarla. Yani burada biz özellikle felsefe tarihinin başlarında bu şey olmuş. Çok problem ciddi bir problem olarak ele alınmış ve çözülmüş. Aslında bu şeyler de, ön sekretikler de onu çözüyorlar. Yani felsefe tarihinde şey var, genel olarak düşünsel yani düşünceyi duyguların etkisinden ayıklama, ayırma yönünde bir şey var, eğilim var. Biraz önce gördük. Yani noktayı duysal olarak tasarımlamaya kalkarsak ya da çizgiyi, onu yapamayız. Yani bilgiyi duyulara yüklemek, o duyulara bağlamak şey değil. Çok sağlıklı bir şey değil. Daha sonra modern dönemde en başta şey gösteriyor, devrim gösteriyor. Kavramları duyulara dayandırmaya çalışmak sonuç verici bir şey değil. Çünkü yani duysal olarak kavramları gözleyemiyoruz. Şey diyor, ben bilardo toplarına bakıyorum, A topu geliyor, B topuna vuruyor, B topu gidiyor vesaire. Ama buna ne kadar bakarsam bakayım, orada diyor zorunluluk kavramını göremiyorum diyor. Yani noktayı görebilir mi? Ya da çizgiyi, ya da nedenselliği. Yani kavramların görünüp görünme. Şimdi buna şey demeyelim. Yani bu çok kolay bir soru ve hayır, herhalde kolay değil. Kolay olsaydı pek çok, sadece devletim değil, yani pek çok insan felsefe tarihinde bilgiyi duyulara dayandırarak açıklamaya çalışıyorlar. Bunlar ön sokratikler onun farkındalar. Yani duysal olanın bilgi kaynağı olamayacağını görüyorlar. Çünkü duysal olan en basitinden geçici, değişken, oluş sürecinde ve görüngüsel. Yani o görüngünün bilinci onları arkeyi konutlamaya, yaratmaya ve aramaya getiriyor. Çünkü yani eğer görüngü gerçek varlık olsaydı ne diye arkeler konutlamaları gereksindi, değil mi? Yani orada şey var, Descartes'in yaptığına çok benzeyen bir şey var. Descartes de görüngü dünyasına, normal bilince gerçeklik içeriği olarak görmüyor ve onun sağlamlığından ve geçerliğinden kuşku duyuyor ve o kuşkusuna dayanabilecek bir şey yok. Descartes de bir tür arkeye ulaşıyor ve yani şu şey olabilir, yani bir tarihsel bilgi olarak işe yarayabilir. Bütün bu klasik felsefe döneminde ön sokratikler, Platon, Aristoteles daha sonra o dönemde göreceğiz, yani bu çalışmanın içinde onları da alacağız. Sofistler var. Sofistler duysal algıyı ya da yani bilginin duyularla ilişkisini ileri sürenler ve bilgiyi duyulara dayandıranlar sofistler. Çünkü duysal bilgi her zaman göreli bir şey veriyor. Durum sonuç veriyor. Yani duysal göreli kuramının kendisi duysal algıya dayanıyor. Yani o yüzden de Einstein mesela şimdiyi reddedebiliyor. Eş zamanlılığı reddedebiliyor. Yani görelilik kuramı, daha doğrusu görelilik açısı, bakış açısı sofistlerde var dedik, duysal algıdan kaynaklanıyor dedik ve görelilik zaman zaman yararlı olabilen bir şey. Yani yararlı. Çünkü bazı durumlarda gerçek kabul edilebilecek gibi olmuyor. Sofistlerin şeyi bu. Kritik noktaları bu. Yani sofistler gerçeği kendi durumlarına ayarlama sanatçıları ve bu bir rasyonelistin yapabileceği bir şey değil. Çünkü rasyonelistin şeyi var, saltık gerçeklikleri var. Onun duysal algıya ya da başka koşullara bağlı olmayan kriterleri var. O yüzden sofizm usul reddetmek zorunda, saltığı reddetmek zorunda ve göreli olana savunmak zorunda. Çünkü yani sofistler şeyi amaçlıyorlar. Bir davada bir insanı savunmayı ve aklamayı. Yani orada moral kaygılar, hukuki kaygılar, bunlar ancak amaca engel olabilecek şeyler ve o yüzden orada görelilik, görecilik yani herkesin, her şeyin ölçüsü insandır diyorlar. Yani benim ölçüm benim. Benim iyi dediğim iyidir, benim güzel dediğim güzeldir, benim gerçek dediğim gerçektir ve sofizmin şeyi, kavramı ve bu duysal algıdan kaynaklanan bir şey. Yani özet olarak şey, eğer duysal algı bilgi üretmeye yeterli olsaydı o zaman felsefeye, ön sokratiklere falan gerek olmazdı. Bunlar özellikle yine en vurgulu olarak Eleatiklerde görüyoruz. Heraklitos'ta görüyoruz. Yani Heraklitos şey diyor, İngilizce çevirisi, seeing is being deceived. Yani görmek aldatılmaktır. Aldatılıyor olmaktır ya da. Öyle söylüyor ve Eleatikler, yani Parmenides, Zenon, Melissos ve Xenophanes, bunların yani bunlar görüngü dünyasını sanı doksa dünyası olarak, görüş dünyası olarak, yani bilim dünyası ve gerçek dünyası olarak görmüyorlar. Bir yanıltama dünyası olarak görüyorlar. Bilgi duysal algıdan üretilmiyor. Bilgi realiteden, bilgi kavramdan üretilmiyor ve evet. Aksiyonlar ona itiraz var. Yani bilim, o itiraz bilimsel bilgi çirkinliği amaçlamıyor. Sadece bilimsel bilgi gerçekten bilimsel aksiyonlar tanıtlandığı zaman ya da aksiyon evet o zaman gerçek, yani o zaman bilgi idealine ulaşıyor. Arke aksiyon dedik. Yani ne arkelerini tanıtlamıyorlar dedik. Tamam. Yani burası evet. Arkeleri tanıtlamıyorlar dedik. Çünkü tanıtladıklarını görmedik. Yani hiçbir arkesini tanıtlamıyor. Ve arke o zaman arke yani böyle bir şey var. Tabii ki tanıtlanmalı. Yani bu çünkü arkenin o zaman arke aksiyomatik olacak. Şimdi bu tanıtlama işini analitik düşünce düzeyinde yapmak olanaksız. Çünkü yani ya da analitik diyalektik olmadan yapmak olanaksız. Ondan da analitik derim. Çünkü analitik düşünce karşıtlık ilişkisini ayıran bir şey. Düşünce tarzımız, soyut düşünce tarzımız, diyalektik düşünce karşılık ilişkisine doğrulayan bir düşünce tarzı. Yani diyalektik olarak, şimdi baştan söyleyeyim neye yöneleceğimizi ve nasıl yanıt arayacağımızı. Diyalektik düşünce şunu söyleyecek. Arke dolaysızdır ama dolaysız olanın kendisi kendinde dolaylı olmak zorundadır. Yani dolaysızın dolaylıdan ayrımı diye bir şey söz konusu değil. Karıştı değil mi? Çünkü dolaysız demek, arke demek dolaysız demek. Dolaysız demek nedeni olmayan demek. Nedeni olmayan demek aksiyon demek ve aksiyon kabul edilemeyecek bir şey değil. Ama daha iyisi var. Yani aksiyonlar felsefeciler mi? Galiba aksiyonlara karşı tutumları bu. Aksiyonları kınamıyorlar ya da reddetmiyorlar ya da çürütmüyorlar. Sadece yani Pisagoras'ın yaptığını yapıyorlar. Çok açık olanı tanıtıyorlar. Pisagoras tanıtlamasaydı da o bağıntı geçerli olacaktı. Öyle değil mi? Ve bilimciler onu kullanabileceklerdi. Araç fark bu. Yani bir fizikçi düşünün Pisagoras teoremini kullanıyor ve tanıtlamasını bilmiyor. Ama her türlü problemi çözüyor. Her türlü uygulamayı yapıyor. Binalar, köprüler, her şeyi yapıyor. Ama ikinci bir fizikçi düşünün, o da aynı şeyleri biliyor, aynı şeyleri. Daha fazla şey yapmıyor. Fakat şeyi biliyor, Pisagoras'ın yani o dik üçgen teoremini tanıtlamasını biliyor. Ama aradaki fark bu. Evet. Doğru. Aksiyonu o yüzden atıyoruz. Yani felsefede aksiyon yok. Daha doğrusu şey, rasyonist felsefede aksiyonun olmaması gerek. Bilimde aksiyonun olmaması gerekir. Var. Ve o bilimin eksikliği. Yani bilimin çürütülmesi değil. Aksiyonların tanık... Bir tür şey. Evet, eksiklik. Yani zayıflık bile değil aslında. Çünkü dediğim gibi Pisagoras teoremi tanıtlanmadan da aksiyonlara dayandırılmadan da geçerliydi ve fazla mı geliyor? Yani bir ayrım var. Ayrımı belki de ben yanlış sıfatlar kullanıyorum. Uygun sıfatlar kullanmıyorum. Belki daha iyi sıfatlar bulunabilir. Ama bir bilim düşünün aksiyonlara dayanıyor. Bir bilim düşünün aksiyonlarını da tanıtlamış.
Ama burada akılcılar dediğimiz
o O da ise aksiyon değil.
Akıncıların yaptığı ikinci kategoriye çok geçiyor.
Evet.
Ama orada en büyük artı orada var sizin tarafınıza göre. Söyle. Varlık.
Evet. Ama varlık işte ona geliyoruz şu anda. Yani varlık dolaysızın ta kendisi.
Ve mutlak kavramlarından bahsediyoruz. Değişmeyen mutlak şeyler evet.
Ama mutlak ne olduğunu onu da çıkarsamak gerekir. Yani onu doğru kullanmak için. Çünkü mutlakla insan şeyi anlayabilir. Mesela pek çok insan Tanrı'yı anlıyor mutlakla.
Yok, o anlat ben öyle anlamıyorum.
Evet.
Ben zamanı mekan bağımlı olmayan, değişmeyen
evet.
Mutlak terimlerini de kullandım. Bütün bunları sorgulamak gerekiyor. Yani bunların da akıncı gelen kategoriye karşı
evet.
Onların da bir arketi var o zaman. Bunun varlıktır. Bazı mutlaklar vardır diyerek bunu nasıl tabi?
Bak, şimdi Heraklitus'u nasıl varlık vardır diyen arkeyi dolaylı olarak ileri süren eleatiklerdi ama en azından Heraklitus'ta varlık yoklukla bir olarak görülüyor. Yani varlık dolaysızlığını kaybediyor. Ve Hegel'de de aynı şey var. Yani Hegel dolaysızlığın kendisinin dolaylılık kapsadığını söylüyor ve ne yerde ne gökte öyle dolaysız bir şey bulmak olanaklı değildir diyor. Yani şunu kabul edebiliriz. Dolaysızlık bir olumsuzlama kapsar. Yani o olumsuzlamayı açıkça gösteriyor ve olumsuzlama kapsama dolaylı olmak demektir. Yani ilişkili olmak, kendi belirliliğini ilişkiye bağlı kılmak, dolaylı olmak, onun dolayısıyla belirlenmek. Yani dolaylılık, dolay denen şeyin, aracılık denen şeyin olumsuzlanması tarafından belirleniyor, öyle değil mi? Yani kendisi zaten dolaylı. Ve diyalektin şey bu, anlama bu. Yani analitik düşünce dolaysızı dolaylıdan ayrı olarak düşünebiliyor. Tıpkı helatiklerin varlık ve yokluğu ayırdıklarını sanmaları gibi. Yani dolaysız bir olumsuzlama kapsıyor ve bu onu dolaylı kılıyor. O zaman o soru geçerli olmaktan çıkıyor. Yani şimdi burada şey yapıyoruz, belli mantıksal çözümlemeleri deniyoruz, elde etmeye çalışıyoruz vesaire. O yüzden lütfen yani ben her seferinde sen böyle söylediğin zaman onu söylüyorum. Çünkü şey yani belki gözden kaçanlar olabilir. Yani burada bizim amacımız düşünmek. Felsefe yapmak. Yani felsefenin kendisini yapmak. Sadece felsefe okumak, duymak ya da konuşmak değil ama yapmak.
Dolaylıyla dolaylı arasındaki özdeşleşme aynı şekilde saltıkla göreli arasında da olmayacak.
Tam olarak aynı şekilde olması gerekir. Yani göreli olanın sonsuz ve sonlu arasında aynı şey vardı, birlik vardı. Bunlar şu anda burada ele almadığımız aslında çarşamba günleri, yani mantık bilimi çalışmasında işlediğimiz konular ve o yüzden o çalışmaya katılanlar şey, bu konuda biraz daha rahatlar ve çünkü yani sonsuzun sonluğu içermediği zaman kendisinin sonlu olduğunu düşünmek doğal bilimcinin kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Diyalektik gerekiyor bunun için. Yani Zenon'un yaptığı şey diyalektiğin ortaya sürülmesi, ileri sürülmesiydi. Çünkü Zenon devimin çelişki içerdiğini gösteriyordu. Bizim söylediğimiz şey de çelişki. Yani dolaysızın dolaylılıkla bir olması, o bir çelişki. Zenon'un yaptığı şey de oydu. Ve yani çelişki her kavramda durum, her kavramda olan bir durum ve burada bizim kararımızı belirleyen şey çelişkinin varlığını ya da çelişkinin varlıkla ya da çelişkinin ontolojisi denen şey. Yani çelişen kendi içinde çelişki taşıyan şey var mıdır yok mudur? Bu elektrikler buna negatif cevap veriyorlar. Yani Zenon devim yoktur diyor çünkü ya da devim görüngüdür diyor çünkü devim çelişki içeriyor diyor. Yani devim, ok örneğini o yüzden verdik. Okursanız Zenon'un şeylerini, devim olanaksızdır. Çünkü devim paradoksa götürür, çelişkiye götürür ve çelişkili olana real olamaz diyor. Herkes kolay mı şeyleri görüyor ve o da çelişkiyi görüyor. O da görüngü dünyasının çelişki dünyası olduğunu görüyor. Ama yani o şey yapmıyor. Çelişkiyi gerçek olarak gör. Yani her şey akıyor derken her şeyin çelişki içinde olduğunu doğrulamış oluyor. Burada biraz kavramlar dönüyorlar değil mi? Yani evlatikler çelişki içeren şeylerin varlığını reddediyorlar. Yani derin ve dönüşüm, değişim gibi şeyler çelişki içerdikleri için alınmaz diyorlar.
Ama bu reddetmeyi bir yerine bırakırsa Zenon diyalektik olarak değişimi açıklamış oluyor.
Tabii.
En azından devrimin diyalektik olduğunu açıklıyor.
Kesinlikle. Yani devrim dinginlikle birlikte oluşan bir şey. Çünkü eğer dinginlik faktörünü dışlarsak cisimlerin, yani fiziksel cisimlerin uzayda olmalarını kabul edemeyiz. Çünkü ok diyor bir noktadan geçerken o noktada bulunuyor. Ve dinginlik. Yani bulunmak demek dinginlikte olmak demek. Yani bir noktada olmak demek, sonsuz küçük bir moment içinde bir noktada olmak demek, orada dinginlikte olmak demek. O süre ne kadar kısa olursa olsun. O süre atomik bir süre. Yani moment, kıpı dediğimiz şey, sonsuz küçüklük dediğimiz şey. Ama eğer bir yine de zamansa o ve bir zaman için bir yerde olmak dinginlik demekse, o zaman ok dinginlikte. Değil mi? Yani bu kolay bir açıklama. Eğer oradaysa o zaman hem de değil. Evet. Aynen. Yani o da herhalde aynı açıklamaya bağlanabilir. Daha önce onu konuşmadık ama bir kare var ve o kare yok. O karenin varlığı ve yokluğu. Yani zaman konusunda şey yaptık. Şöyle düşündük. Evet. Aynı mantık.
Doğru değil mi?
Mantık olarak şöyle yani orada mantık olarak analitik olarak doğru. Analitik olarak doğru. Analitik mantık olarak doğru ama analitik mantık için yarısı. Yani orada Zenon sürekli orada eksik olan süreklilik kıtası.
Yani zaman
Hayır, zaman boyutu olarak da düşünebiliriz onu aslında. Ama zaman şeyi bir uzunluğu sürekli bölünebilir olarak görüyor.
Doğru.
İşte onun için mantıksal olarak doğru diyorum. Yani bir uzunluk bölünür, o bölünür ve bu sonsuza kadar bölünür gider. Bunun sonu gelmez. Ama geliyor yani. Çünkü o kesiklik aynı zamanda da süreklilik evet, kendi karşısını kendine kapsadığı için ve Zenon orada sürekliliği görmediği için o bölmenin sonu gelmeyeceğini düşünüyor.
Ama orada bir kalp, zorsuzlukta da böyle bir yanımızı da olamıyor.
Nasıl bir?
Aç. Sonsuzluk düşüncemizde de, mantığımızda da.
Bu ne o sonsuzluk mantığımız? Onun yani orada ne var kafamızda? Ben en azından sorunun içinde ne var? Sonsuzluk düşün. Sonsuzluğun dolaylılığı ya da sonlulukla ilişkisi mi? Ya da o kötü sonu gelmeyen sonsuz.
Orada bir başka bir şey var.
Ne var? Süreklilik.
Süreklilik boyutunu düşündüğümüzde aslında sonsuzluk vardır.
Evet.
Yani sonlu değildir aslında sonsuzluk.
Evet yani o yol aslında.
Bu şeyin kendi sonsuzluk için verdiği bir örnek. Diğer yani
başına mantıksal düşünmek orada olayı çözümü getirmiyor.
Ama mantıksal düşüncenin de şeyleri var. Yani analitik düşünce de bir mantık ama eksik mantık. Yani analitik düşünce yanlış değil ama eksik. Çünkü bilmiyorum seninkine tam cevap olacak mı ama yani bölünme, sürekli olarak kesiklik ya da bölünebilme şeyinde, boyutunda giden düşünce analitik düşünce. Çünkü sürekliliği dikkate almayan
düşünce de var yani onu söylemek
işte diyalektik ne olabilir? Tamam ama o da mantık. Yani süreklilik süremek, sürekli bölünmeyi dışlamak demek. Ya, yani o
bildiği mantık yani.
Zenon'un dışladığı o. Zenon hep bölüyor. Hep böldüğü için de orada zamanın sonuna kadar bölmek zorunda. Yani onun tavşanı ya da kaplumbağası gerçekten sonsuza dek bölme yapmaktan başka bir şey yapamaz. Ama süreklilik gerekiyor şey için. O derimin olanağı için. Çünkü yani şey dedik, bir ok şimdi burada. O ok aynı zamanda başka bir yerde. O şu demek, bir yerin ve başka bir yerin, yani bir sonrasının, bir sonraki noktanın sürekliliği demek.
Aynen, ben de onu
söyleyeyim. Eğer kesiklik olarak alırsak... Tamam.
Ama süreklilikle kesiklik birbirinden ayrılmıyor ki.
Ayrılmıyor.
Yine diyalektik var yani.
Var, evet.
Sadece birini alamıyoruz yani. İkisini birden alamıyoruz.
Almamız gerekiyor ama çoğunlukla yapmıyoruz mantıksal.
Ya doğru ya, çoğunlukla yapamıyor.
Mantıksal uçlamlamada bazı boyutları mesela sonsuzluk kavramını düşünürken sınırı olan bir şeymiş gibi o süreci düşünmeden yani sonsuzluk süreciyle kapsıyor. Anlatabildim mi hani kapsiyonu göre? Aynı yazılamayı
yok. İkisi birlikte gitmeli diyorsun. Genellikle ediyor. Çünkü genellikle analitik düşünüyoruz. Genellikle yapılan bu zaten. Yani ve ama bundan şey yakınıyor. Diyalektikçiler yakınıyorlar. Yani işte Herakleitos yakınıyor. Herakleitos varlığı ve yokluğu ayıramazsınız diyor. Analitik düşünce ayırıyor.
Hocam bir yerde şey dediniz. Analitik düşüncedeki eksikliklerden bahsettiniz. Bilmiyorum ama daha önceden bunu tartıştınız mı?
Mutlaka.
Tartıştık bu sınıfta tartışılır mı yoksa önümüzdeki derslerde bakacağımız bir şey mi?
Tartışabiliriz. Daha önce tartışılması yeniden gelmesini engellemiyor.
Hı, anladım.
Yani tekrar ileride zaten yani düşünce bir yerde öyle oluyor değil mi? Ama yine de yenisi var. Her seferinde yeni şeyler. Yani evet bu yani şeyde kurgu sistematik felsefenin üzerine gitmenin yolu bu aslında. Çünkü yani sistem olduğu için bir yerine öteki yerlerden bağımsız olarak geliştiremiyorsun. Ve çok fazla parça da olduğu için Yani bizim burada yeniliyor gibi göründüğümüz ve yenilemediğimiz şey o. Yani bir taraftan aynı konuyu ele alıyoruz ama başka parçalarla sistem şey aşağı falan mı düştü acaba? Kötü bir şey. Ses. Yani
çok ilginç bir şey olabilir. Ben gerçekten merak ediyorum. Mantık düşüncede eksiklikler var derken, yani o eksikliklerin ne olduğunu, çünkü bugün işte iş dünyasında kullanılan genellikle birçok şeyde belli sonuçlara varmaya çalıştığımız ve aksiyonlardan yola çıkarak doğru sonuçlara gidip bilgi ürettiğimiz genellikle analitik düşünce.
Evet.
Ve bunun eksiklikleri nelerdi? Ben çok merak ediyorum. Eğer tartışmadıysanız
tartışacağız. Onu tartışıyoruz hep. Tartışacağız da. Yani tabii hep giriyoruz ona ve ama yani burada en azından yönlen hangi tarafa doğru gidilmesini yönlendirmek gerek. Tabii. Yani analitik basit olarak şöyle demiştik. Analitik düşünce, diyalektik düşüncenin öncülü. Öncül ya da ilk adım her zaman ikinci adıma göre eksik olan ama ilk adımın ikinci adımın temeli olan şey. Yani burada bu önemli olan şey şu ya da bu değil. İkisi de önemli çünkü. Analitik tek başına eksik. Diyalektik, analitik olmadan olanaksız. Yani Parmenides analitik ve Herakleitos diyalektik noktayı temsil ediyorlar. Analitik, yani ayrıştırarak, yalına getirerek, değil mi? Soyutlayarak düşünme, analiz anlamı o. Analiz etmek demek, yalına varmak demek. Ve karmaşık olanı analiz edebiliriz. Ve ondan sonra o sentez nedir? Sentez o yalınların birleştirilmesi. Sentetik geometri o aksiyon olan yalınları, çünkü aksiyon daha öte ayrıştırılmıyor. Aksiyon artık son nokta. Birim. O birimlerin sentezleri, sentetik geometri. Yani analiz de şey değil. Kendi başına zaten yeterli değil. Bir sentez gerektiriyor. Ama diyalektik sentezden daha farklı bir şey. Diyalektik de bir sentez ama özel bir sentez. Yani diyalektik kendi karşıtıyla birlik. Kendi karşıtıyla sentez. Analitik düşünce parçaları hazırlıyor. A'yı hazırlıyor. Eksi A'yı hazırlıyor ve A burada duruluyor, eksi A burada duruluyor. Ama diyalektik şey görüyor. Eksi A'nın A ile birlikte olması gerektiğini. Yani analitik düşünce ne yapar? Noktayı alır, uzayı ayırır. Uzaysız der. Yani içine ayrıştırır. Ayrı ayrı koyar. Yani der ki uzay nokta burada duruyor, uzay burada duruyor. Analizin anlamı bu. He? Onu yap.
Ben sizle konuşurken şunu düşündüm. Yani iş hayatında da şöyle derler. Yani biz yani ne kadar analitik düşünce yoluyla birçok şeyi yapıyorsak da her zaman şeytanın avukatlığını oynuyoruz bu işe. Pardon ama aynen sizi diyerek değil. Evet. Öyle mi yapıyoruz işe, iş hayatında gerçekleştirmesini? Şeytanın avukatlığını oynayarak yani işte. Yani eğer şeytanı da onun bir en yakın arkadaşını analitik olarak düşünüyorsunuz. Onun şeytanın arkadaşının şeytanın avukatı yapın ve diyalektik olarak
bütün birleştirin.
Sonuçlara
bir parçasınız. Evet, yani o yüzden diyalektik düşünce aydınlatıcı ve kurtarıcı. Şimdi saat doldu. Bir şey, yani burada bir şey diyecek misin?
Geleceğim tekrar, bitiriyoruz.
Bitiriyoruz onun için. Yani şey...
elde etmek için gerekli dediniz. Mesela bir sürü bulmuş bilimde hiçbir zaman belli bir bilgi olmadan ortaya çıkmış buluşlar var. Değil mi?
Buluş,
aksiyonlar icra. Aksiyonlar üzerine kuruluyorlar.
Olabilir. Yani, tabii oluyor.
Ve birçok bilgi de ondan sonra yani birçok bilgi aslında birçok bilgi aksiyonlar üzerinde yani çalışılarak belli sonuçlara doğru düzenlenmiş bilimde belli doğru sonuçlara varıyor. Ondan sonra o aksiyonlar ifade edilmiştir. Yani anlatabiliyor muyum? O bir aksiyon ortaya atılmış. Ondan sonra...
Tanıtım arkadan geliyor diyorsun.
Evet.
Tanıtım arkadan. Doğru.
Ama o bilgi üretmiştir.
Sonuçta üretti.
Evet.
Ama bilgi, aksiyomatik bilgi üretti. Yani bir adım daha atılabilir orada. Onu demek istiyoruz. Yani bu aksiyomatik bilginin ya da tanıtlama olmadan sonuç almanın olanaksızlığını...
Yani ben ne dersiniz derken oradaki artık onu hala düşünüyorum. Bilgi mutlaka kanıtlama gerekir diyorsunuz ya. Ha. Orada gerçekten bir soru işareti var benim kafamda. Yani birçok... neyse devam edelim.
Bu şey, o nokta devamlı gündemimizde olan bir nokta. Yani bilginin ne olduğu ve tanıtlama ilişkisinin ne olduğu aksiyonlarla falan ve tekrar gelecek. Yani bu burada kapanıyor diye düşünme. Sen açmasan başkası açar, ben açarım ya da ya mutlaka o şey gündemde olan bir nokta. Evet. Şimdi buradan çıktıktan sonra genellikle yani hemen hemen her zaman bir çay şeyimiz oluyor. Bu kristal büfe miydi? Altın kekte. Orada. Yani oraya işte ne bileyim yarım saat, 15 dakika içinde falan orada olmuyor. Yani de toplanıyor orada. Çay falan filan. Ayrıca şey, bu o saat 10'da başlangıç sürecek ama dert değil. Yani 10-10.30 arasında başlıyoruz işte.
Orada genelde felsefi bilgiler mi yoksa analitik